Ayrım 11. Dünya hepimize yeter. Sarkis Çerkezyan. Sayfa 144. İlhami'nin altınları. İstanbul'a geleli 1-2 yıl olmuştu. Kumkapı'da Çapari Sokak 19 numarada marangozluk yapıyordum. Biz genellikle çarşıdaki dükkanlara, mağazalara, vitrin gibi daha çok dekorasyon ağırlıklı işler yapardık. O günlerde Terlikçiler Sokağı'nın içinde bir dükkan yapıyordum. İlhami adında bir gencin köşe başında muska gibi bir dükkan var. O zaman iş fazla olmadığı için biraz da ucuza yapıyoruz işi. Çalışıyoruz. İlhami'nin dükkanının karşısında kunduracı Kavaf Yertvak'ın dükkanı vardı. Onun yanında da Müfit diye bir genç çalışırdı. Müfit şimdi Feriköy'deki pasajın içinde Selin Terlikleri mağazasının sahibi. İlhami de Müfit de o zamanlar çarşının gırgırcı şakacı delikanlıları. İlhami'nin dükkanı babasından kalmış. İlhami para sıkıntısı çekiyor. Fakat bize de işi ucuza yaptırdıklarını biliyorlar. Ben çalışırken hiç tanımadığım ama çarşı esnafından bir adam geliyor. Kolay gelsin usta, eline sağlık, güzel yapıyorsun. Nasıl, bu işten para kazanıyor musun diyor. Allah bereket versin falan diyorum, adam gidiyor. Aradan bir 5-10 dakika geçiyor, bir başkası daha geliyor, o da soruyor bana. Kolay gelsin. Ya iyi ustasın, bu işten para kazanıyor musun? Ona da benzer bir cevap veriyorum, o da gidiyor. Böyle 3-4 kişi geldi gitti. Allah Allah dedim kendi kendime. Bu hergirilere ne benim kazanıp kazanmadığından? Ama sonra anladım ki bu iş dükkan sahibi İlhami ile Müfit'in marifeti. Onlar gönderiyorlar bu adamları. Kendi akıllarınca benimle dalga geçiyorlar. Bu arada dükkanı tamamen sökmüş durumdayım. Her şey yeniden yapılıyor. Kendi kendime bunlara nasıl bir ders vereyim diye düşünürken yukarıda tahtaların arasında sıkışmış, sararmış, yazısız bir sarı kağıt buldum. İlhami'nin babasının adının da Hasan olduğunu duymuştum. Tabii biz okula yeni geldiğimiz zamanlar Latin harfleri yoktu. O zamanlar Arap alfabesi kullanılıyordu. Biraz aşinayım o yüzden. Ereğli'ye gittiğim zaman da babamın mektuplarını o yazıyla yazardım. Dolayısıyla o harflerin yazılışını biliyorum. Aldım kağıdı, üzerine kurşun kalemle paraları altın olarak döşemenin 50 santim altına gömdüm. Hasan diye yazdım. Kağıt elimde bekliyorum. İlhami geldi, kağıdı gördü. Nedir o usta dedi. Valla İlhami bilmiyorum. Bu Müslüman dükkanlarında ayet gibi, karınca duası gibi bir şeyler olur. Burada bir yazı var, günah işlemeyelim. Ver bana diyerek kağıdı aldı İlhami. İki dükkan aşağıda da alçak bir taburede oturan, sakallı, gözlüklü, akşama kadar çenesi oynayan yaşlı bir adam var. İlhami aldı kağıdı, gitti hızla. Ben biliyorum, o adama götürüyor. Çünkü eski yazıyı okuyacak yaşta. O adamdan başka kimse yok burada. Biraz sonra hoca önde, İlhami arkada geldiler kapının önüne. İlhami ensesine kadar kıpkırmızı olmuş vaziyette. Dükkanın orta yerine bakıyorlar. Baktılar, baktılar, gittiler. Bu arada trafik sıklaştı. Karşıdaki Müfit'le İlhami ağız ağzı veriyorlar, pıs pıs bir şeyler konuşuyorlar. Ben bir ara, İlhami hayrola ya, bir telaşınız var, bir şey mi var dedim. İlk evvela yok dedi. Ondan sonra, ya usta biz arkadaşız değil mi diye yolu açtı. Ayıp ettin, tabii arkadaşız. O döşemeyi söktüğün zaman sonradan çakılmış bir yer gözüne çarptı mı? Numaradan biraz düşünür gibi yaptım. Galiba şu ortada öyle bir yer vardı. Ben de öyle hatırlıyorum. Ne olmuş ki? Bana bir kağıt verdin ya, o bizim rahmetli pederin el yazısı. Allah Allah, ne yazıyormuş? Dükkanda gömülü altın varmış. Ulan İlhami, görüyor musun, senin de paran yoktu, Hızır nasıl yetişti sana? İlhami uçuyor sevinçten. İlhami dayanamadı, sök burayı dedi. Halbuki orada para pul yok. Şakanın da bir sınırı var, yoksa eşek şakası olacak. Oradan çıkmadı, buradan çıkacak derken yaptığımız tüm iş bozulacak. İlhami parayı veririm sök diyor ama bunu yapmak doğru olmaz. İlhami oğlum, sökmeyelim bunu şimdi. Niye? Çarşıda herkes duydu. Hazine çıktı diye hükümet gelir el koyar. Sana %20 verir, gerisini alır gider. Ne yapacağız? Biraz kulağının üstüne yat. Aradan vakit geçsin, çarşı cemiyetinden izin alır, bir pazar günü gelir sökeriz. İnandı İlhami bu sözlere. Yaptığımız işleri boş yere sökmekten kurtulmuş olduk. İlhami'nin dükkanının işleri de bitti bu arada. Zaman zaman onların dükkanının önünden geçiyorum. Yakı paça beni içeri alıyorlar, çay kahve ikram ediyorlar, yemeğe götürüyorlar. Ne zaman sökeceğiz? Biraz daha bekleyin. Bu şekilde aradan epey vakit geçti. Sonra bir sabah yine oradan geçerken Müfit'i gördüm kapının önünde. İlhami daha dükkanı açmamıştı. Müfit, gel bir çayımı iç diye ısrar etti. İçeri girdim. Ne yapıyorsun dedim. Bekliyoruz dedi. Müfit'in biraz parası varmış. İlhami de altınları çıkaracak. Sonra çarşıdaki bir boş dükkanı satın alacaklar, işi büyüteceklermiş. Hayalleri geniş heriflerin. Neyi bekliyorsunuz dedim. Seni, İlhami'nin parasını çıkaracaksın ya. Ben boşver der gibi bir hareket yaptım. Ne demek oluyor bu? Oradan bir şey çıkmaz. Niye? Niye olacak? Ben yazdım o kağıdı. Ne? Hemen bir kağıt koydu önüme. Yaz bakalım. Ben tabii paraları altınları döşemenin arasına diye yazdım Arap alfabesiyle. Eyvah, niye yaptın bunu? Niye yapmayayım lan? Akşama kadar 40 kişiyi gönderiyordunuz bu işten para kazanıyor musun kazanmıyor musun diye. İşte bu onun kazığıdır. Şimdi alın bunu oturun yerinize. Şimdi ne olacak peki? Ne olacak, gidip çarşıda herkese anlatacağım, sizi rezil edeceğim. Kaçıracaklar sizi buradan. Aman yapma. Peki yapmayalım ama her şeyin bir bedeli var. Bana bir ziyafet çekerseniz ben de hiç kimseye bir şey söylemem. Hakikaten de beni bir gece can kurtarana götürdüler. Gayet güzel bir ziyafet çektiler. Aradan çok seneler geçti. Duyduk ki İlhami'nin Ortaköy'de meyhanesi varmış. İlhami'nin yeri isminde. Ortaköy'e işim düşmüştü. Gittim buldum. İlhami Almanya'da bilmem kaç sene çalışmış, para biriktirmiş, gelmiş. Ense göbek yerinde. Seneler akıp gitmiş. İlhami beni tanıyacak durumda değil. Ama ben onu tanıdım, selam verdim. Ne haber İlhami dedim. Masalarda da demlenenler var. Abi özür dilerim, sizi tanıyamadım dedi. Tabii tanıyamazsın inek dedim. İlhami de orada biraz dayı havalarındaymış. İnek deyince İlhami'ye inek deme cüretini gösteren bu adam kim diye herkes merakla bana bakmaya başladı. Hazineyi, paraları çıkarttın dükkandan, bizim payımızı vermedin, defoldun gittin dedim gülerek. Ha dedi, döndü masadakilere. Bana o kazığı atan işte bu inek. Bunu herkes biliyor burada, herkese anlatmıştım. Bırak burayı, Almanya'da bile biliyorlar. 25 sene çalışmış Almanya'da. Masa hazırlattı, birlikte yemek yedik. Her zaman gel buraya, seni görünce eski günleri yaşadım dedi sevinerek. İlhami'ye hayatı boyunca unutamayacağı böyle bir şaka yapmıştım. İlhami'nin Ortaköy'deki meyhanesi hala duruyor. Kör Agop'un borcu. Kumkapı'daki sahil yolu henüz yapılmamıştı. Çapari sokakta Kör Agop'un meyhanesi vardı. Tek bir binaydı. Kör Agop'un parasız olduğu günler. Bizim de gençlik zamanımız. Bazen giderdik oraya, içerdik. Kör Agop muhabbeti bol, esprili bir oğlandı. Allah rahmet eylesin. Bir gün benden 10 tane meyhane masası yapmamı istedi. Bizde de o zaman kereste bol. Diş budak, ceviz, gürgen falan. Çeşit çok. Kör Agop'a 10 tane masa yaptık. Aldık götürdük. Aradan vakit geçti. Kör Agop'ta paranın lafı yok. Paradan hiç bahsetmiyor. Ben de Agop'tan para isteyemiyorum. Para için onunla kötü olmayı asla istemem. İnsan da alacağından vazgeçemiyor. Kendi kendime biz bu davayı nasıl halledebiliriz diye düşündüm. Sonunda bir karar verdim. Bir arkadaşım geldi mi, hadi Kör Agop'a gidelim diyorum, gidiyoruz meyhaneye. Agop takım getirtiyor, masa kuruluyor, o da bizimle beraber oturuyor, yiyoruz, içiyoruz. Daha sonra hadi Allah'a ısmarladık Agop diyoruz, çıkıyoruz, gidiyoruz. Bizi kapıya kadar yolcu ediyor rahmetli. Böylelikle gittik, geldik, gittik, geldik. Hadi Allah'a ısmarladık, hadi güle güle. Biz gittiğimizde yine kapıya kadar getirdi bizi. Tam çıkarken, Sarkis dedi, borç bitti bundan sonra parayla. Yaşa olan Agop dedim, hesabı da kendisi tutmuş, yiyip içerken alacağımızı almışız. Agop'la böyle bir hikayemiz olmuştu. Kör Agop'un meyhanesi hala açık, onun ölümünden sonra oğlu işletti. Oğlu da ölünce gelini Silva çalıştırıyordu meyhaneyi. Şimdi de torunu işletiyor galiba. Eşim Avni Çerkezoğlu. Babam ölünce annemle kız kardeşime bakmak benim boynumun borcuydu. Kız kardeşimi evlendirmeden bana evlenmek düşmüyordu. Elimizdeki imkanlarla çalıştık, çabaladık, mobilyasını, eşyalarını aldık. Önce onu evlendirdik. 35-36 yaşlarındayım. Bir gün hiç unutmam, bir arkadaşım elinden tuttuğu çocuklarıyla önümden geçiyor. Konuştuk ayaküstü. Benim arkadaşım belki de benimle yaşıt. Evlenmiş, çocuğu olmuş, elinden tutmuş gidiyor. Bu manzara karşısında bana bir gariplik çöktü. Yılbaşı gecesi. Evlerde şenlikler var. Kar da ufak ufak atıyor. Kum kapıda meyhanede oturduk bir iki arkadaşla. Sonra ayrıldık. Ayaklarım küçüklüğümde annemin elimden tutarak zorla götürdüğü Bezciyan okuluna doğru gitti. Kimse yok, her yer karanlık. Çocukluğumda her gün girip çıktığım o demir kapıya kafamı dayadım, bir güzel ağladım. Hıçkıra hıçkıra. Arkadaşlarım geldi gözümün önüne. Anılar canlandı kafamda. Tarif edilmesi güç bir gariplik, bir yalnızlık kapladı her yerimi. Zırıl zırıl ağladım. Sonra kendime geldim. Ben de evleneyim diye karar aldım. Samatya'da Yozgatlı bir Ermeni'nin evine kapı takmaya gittim. Ben kapıyı takarken eve bir kız geldi. Kucağında ufak bir erkek çocuğu. Allah Allah, ne boyası ne cilası var. Ufak tefek doğal bir yaratık. Kafama yerleşti iyice. Herhalde bu sadeliği nedeniyle beni etkiledi. Ama kapısını taktığım evin kızı değil, oraya gezmeye gelmiş. Oturdukları yeri öğrendim. Selamlaştık falan derken görüşmeler sıklaştı. 1953-1954 yılında da evlendik ağabeyiyle. O zaman Gedikpaşa'da oturuyorduk. Zor ama güzel günlerdi. Şimdi özlemle anıyorum. Tahsilli bir kadın değildi ama insan olarak çok değerli özellikleri vardı. İyiliksever bir insandı. Herkese özen gösterirdi. Hiç kimseye kin duymazdı. Kızardı, sinirlenirdi ama biraz sonra unuturdu olanları. Sanki az önce kızan o değildi. Evlendikten sonra okuyup yazmayı öğrettik. Gelişmesi için çaba harcadık. Ben de öyleydim. Ben de insanları seviyordum. Karımın öyle doğal meziyetleri vardı ki bunlar her okumuş kadında yoktu. Fakirlerdi. Küçük bir evde oturuyorlardı. Yozgat'ın bir köyünden gelmişler İstanbul'a. Avni bir ara İstanbul'a gelip Ermeni hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışmış. Hastanenin baş hemşiresi de akrabalarıydı. Ben tanıdığım zaman kasketçiydi, kasket dikiyordu. Kardeşlerin en büyüğü benim eşimdi. 4 kız, 3 erkek kardeştiler. Erkek kardeşleri 3 sene zarfında birer yer arayla öldüler. Bir tanesi gümüşçüydü, burada öldü. Onun bir küçüğü vardı. Abinin cenazesine geldi. Gelecek sene geleceğim onun seneyi devriyesine dedi. Onun da cenazesi geldi. Avni onların mezarını göremeden gitti. Avni iki kadını sırtına atar götürürdü. Öyle güçlü bir kadındı. Bezciyan okulunda aşçı olarak çalıştı. Oradan emekli oldu. Nesiller geçti elinden. Bunlardan biri de Agos gazetecinin sahibi Hrant Dik'tir. Hrant oturturdu beni kucağına, karnımı doyururdu. Bazen pislerdim altıma, temizlerdi. Bazen de kepçeyle kafama vururdu. Benim için bir anneydi diyor. Şinur Kalusyan isminde bir Ermeni patriği vardı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Patrik Şinork'un kardeşiydi. Patrik Şinork daha çocukken babasını kaybetmiş, annesi bir Türk'le evlenmiş, ondan çocukları olmuş. Bunlardan biri Lütfi Doğan'dı. Bu nedenle ana oğlun ilişkisi kopmuş. Annesi ileri yaşlarında buraya Kumkapı'ya geldi. Ben ona hasretim demiş diğer çocuklarına. Müsaade edin gideyim onun yanında kalayım. Kumkapı'da Patrik Şinork'un yanında öldü annesi. Cenazesine Lütfi Doğan ve diğer çocukları da geldiler. O zaman herkes ne mübarek kadınmış. İki oğlu var, biri Hristiyanlığın patriği, biri Müslümanların demişti. Patrik Şinork da muhacirlik çocuğuydu. Yetimhanelerde büyümüştü. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Son yıllardaki savaş nedeniyle Sason'dan, Irak'tan Kürtlerle birlikte gelen Ermeniler Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde kaldılar. Eşim onların haline çok üzülür, bütün zamanını o insanlara ayırırdı. Onları temizlemek, doyurmak hep Avni'nin işiydi. O bitli pasaklı çocukların bitlerini temizlerdi. Patrik Şinork'la beraber. Karımızın yüzünü bile göremiyorduk. Bu arada ben politikayla da uğraştığım için ortaya bir yığın sorun çıkardı. O kadıncağız neler çekmişti benim yüzümden. Heveslenmiş bir tane kürk almak istedi. Ne yaptı? Etti kürkü aldı. İki sefer ya giydi ya giymedi hevesi geçti. Kürk evde duruyor. Tam su katılmamış bir Anadolu kadınıydı her haliyle. Affedici, dedikodu sevmez. Yanında dedikodu yapılmasına izin vermez. Kimsenin arkasından konuşturmaz. Ölü yapanlara karşı canavar kesilirdi. Hep böyleydi. Hiç kimseden bir şey beklemezdi. 2000 yılının anneler gününde Ağustos gazetesi yılın annesi ilan etti A. Avni'yi. O günlerde hastanede yatıyordu. Aldım götürdüm gazeteyi. Çok sevindi okuyunca. Söyle onlara dedi. Bir de doktorlarıma teşekkür etsinler. Bundan birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Benden 15 yaş küçüktü. 69 yaşındaydı öldüğünde. Ölmeden önce büyük oğlumu çağırmış yanına. Gazaros, babanı sana emanet ediyorum demiş. Cenaze törenine yüzlerce insan geldi. Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi doldu taştı. Büyük bir kalabalık. Bu özellikleri nedeniyle şimdiki Patrik Mutafyan Efendi mahiyetiyle birlikte gelerek bizzat yönetti töreni. Övgü dolu bir de konuşma yaptı. Herkese has bir şey değildir bu. Ona nasip oldu. 10. Bölüm Dırtat Şirinyan, Bir Taşnak Militanı. Ben Türkiye'de isimsiz yaşıyorum. Çocukluğumda tanıdığım ama asıl olarak 1946'dan sonra uzun sohbetler yapabildiğim bir taşnak militanına dair bir şeyler söylemek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Çünkü ben de hayattan göçtükten sonra onu tanıyıp anlatacak kimse kalmayacak. Şirinyan Çebin Karahisarlıydı. Aznif teyzemin eşi Parsey Şahrikyan Efendi'nin kız kardeşi Hınazant'la evliydi. İlk eşini ve çocuklarını Çebin Karahisar katliamında yitirmişti. Ben onu ilk kez 1928'de İstanbul'a geldiğimizde bir süre kaldığımız Aznif teyzemlerin evinde görmüştüm. Ama o zamanlar küçük bir çocuktum. Doğal olarak onu anlayabilmem, tanıyabilmem imkansızdı. Sadece uzaktan uzağa eniştem Şahrikyan Efendi ile yaptıkları sohbetleri izlerdim. Ereğli'ye geri dönmeden önce son kez 1930'da Şahrikyan Efendi'nin cenaze töreninde gördüğümü hatırlıyorum Dırtat Şirinyan'ı. 1946'da tekrar geri dönmemek üzere İstanbul'a geldikten sonra aramızda güçlü bir bağ oluştu. Siyasi olarak farklı düşüncelere sahiptik. Ben komünisttim ama bu onun beni katliamda kaybettiği çocuklarının yerine koymasını engellemedi. Kör milliyetçi duygulardan çok uzaktı. Arı bir yurtseverdi. Dırtat Şirinyan, Ermeni tarihinin önemli bir döneminin canlı tanığıydı. Hayatı taşnak militanı olarak mücadele içinde geçmişti. Bulgaristan'da bulunduğu günlerde memleketi Çebin Karahisar'da katliam olmuş. Bir insanın özel hayatında yaşayabileceği en büyük acıyı yaşamış. Eşini ve çocuklarını kaybetmişti. Ama bu bile onun meseleyi kişisel olarak ele almasına yol açmamıştı. Dırtat Şirinyan, ünlü Ermeni komutanı Antranik Ozanyan komutasında, Antranik Ozanyan, 1866-1927. 1904'te Sason bölgesindeki halk ayaklanmasının başına geçerek kendini gösterdi. Sert ve sarsılmaz karakteri, cesareti ve mükemmel bir strateji adamı olması nedeniyle çağdaş Ermeni tarihinin en tanınmış kişiliklerinden biri haline geldi. 1912 Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusuna karşı gönüllü bir tabura kumanda etti. Sarıkamış Savaşı'nda Rus ordusu saflarında yine Ermeni gönüllülerden oluşan bir birliği yönetti. 1918'de Ermenistan'da Taşnak hükümeti kurulduktan sonra yöneticilerle anlaşamadı ve ordusunu terhis ederek Ermenistan'dan ayrıldı. Bir süre Mısır ve Bulgaristan'da kaldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1927 yılında Kaliforniya eyaletindeki Fresno'da öldü. Dönemin Ermenistan hükümeti bir taşnak olduğu gerekçesiyle getirilmesine karşı çıktığı için cenazesi Paris'teki Père Lachaise mezarlığına gömüldü. Antranik Ozanyan'ın cenazesi ancak reel sosyalizmin çözülmesinden sonra Ermenistan'a götürülebildi. Bu bölümün sonunda Antranik'le ilgili Troçki tarafından yazılan bir makale yer alıyor. Yazarın notu. Önce Bulgar ordusu saflarındaki özel bir birlikle Balkan Savaşı'na, onun ardından da Kafkas cephesinde öncü birliklerle Sarıkamış Savaşı'na katılmıştı. Hayatını 1957'de İstanbul'da noktaladı. Ben Türkiye'de isimsiz yaşıyorum. Türk hükümeti benim burada yaşadığımı bilmiyor. Benim karakolla, polisle, maliyeli işim olmaz, olamaz derdi Dırtat. Yıllarca büyük bir gizlilik içinde isimsiz olarak yaşadı bu taşnak militanı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen hatırlayabildiğim kadarıyla Şirinya'nın bana anlattıklarını aktarmayı bir görev kabul ediyorum. Bu anı kırıntılarının hiç olmazsa araştırmacılar için bir değeri olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden mümkün olduğu kadar onun ağzından vermeye çalışacağım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 159.